Dünden Yarına Türkiye.
İyi akşamlar sayın dinleyiciler. Dünden Yarına Türkiye programına hoş geldiniz. Bu akşam bendeniz Murat Yılmaz ve Konya Selçuk Üniversitesi'nden, Hukuk Fakültesi'nden Profesör Doktor Faruk Bilir, hükümet sistemleri ve anayasa üzerine konuşmaya devam edeceğiz. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk. İyi akşamlar diliyorum.
Sağ olun. Geçtiğimiz programda önemli bir mevzuda kalmıştık. Bu hükümet sistemleri içerisinde başkanlık, yarı başkanlık tartışmalarında o seçim sürecini hazırlayan bir parti teşkilatı var. Yani evet. Hem adaylık sürecini hazırlayan aslında hem de adaylıktan sonra kampanya sürecini hazırlayan. Dolayısıyla bu seçilen kişinin bir partinin içinden olması ve olduktan sonra da seçildikten sonra da o partiyle ilişkisinin ne olacağı önemli bir konu. Çünkü seçilen kişiyi seçen çoğunlukla arasındaki ilişki ne olacak bir. İkincisi bu kişi yeniden aday olduğunda yeniden hani bir partiyle ilişki kurması gerekecek.
Yani.
Bu nasıl olacak? Bu mevzular önemli mevzular. Bu mevzular ortaya çıkınca da bizde mesela Cumhurbaşkanı güçlü hani bir tür yarı başkanlığa benziyor. Halk oyuyla seçiliyor ama anayasadaki değerlendirme itibariyle siyasi partiyle ilişkisi kesidir diyor. Halbuki ikinci dönem bir daha aday olacak. O zaman mesela o kampanya nasıl yürüyecek değil mi?
Evet.
Böyle bir problem var. Ne dersiniz hocam?
Şimdi halk tarafından seçilen ve güçlü yetkilere sahip bir cumhurbaşkanlığı oluşturduğunuz zaman ki belirttiğiniz gibi seçim sisteminin de devreye girdiği durumda Cumhurbaşkanı'nın mutlaka ve mutlaka bir parti desteğine ve kampanyasını yürütecek bir parti desteğine ihtiyaç var. Tabii 1982 Anayasası partisiyle ilişkinin kesileceğine ve milletvekilliğinin sona ereceğine öngörüyor. Tabii ki milletvekilliğinin sona ereceğine makul bir neden. Ama partisiyle ilişkinin kesilmesi, parti üyesi olamaması aslında bu sistemde biraz sorunlu gibi gözüküyor. Ve aslında anayasamızdaki tarafsızlık da bana göre yanlış algılanıyor. Yani buradaki tarafsızlıktan kastedilen nedir? Cumhurbaşkanının hiçbir siyasi partiyle ilişkinin olmaması mı? Yoksa kararlarını uygularken tarafsız davranması mı?
Hocam bir şey soracağım mesela. Aynı şey diyelim Cumhurbaşkanı üzerinden söyleniyor da başbakan ya da herhangi bir bakan.
Evet. Evet.
Yani tarafsız kamu hizmeti verirken tarafsız olmak durumunda.
Yani bu,
ama bu onun partili olmasını engellemiyor.
Ya bu da, onun bir siyasi görüşe, evet, bir siyasi partiye mensup olmamasını gerektirmiyor. Ben de tam olarak onu söylemek istiyorum. Yani Cumhurbaşkanı bir parti üyesi olabilir. Hatta bir partinin genel başkanı olabilir. Fakat burada önemli olan yetkilerini kullanırken veya ne bileyim imza atarken veya işlemleri imzalarken tarafsız ve objektif olmasıdır. Herhalde bu çok zor olmasa gerek. Bu tarafsızlığın da ölçütü bellidir. Ama biz sanki Cumhurbaşkanı'nı bütün siyasi görüşlerden, yani bu aslında eşyanın tabiatına aykırı.
Yani o siyasi partiden gelmiş, o siyasi parti içinden aday olmuş, o siyasi parti tarafından kampanyası yürütülmüş ve o destekle Cumhurbaşkanı olmuş. Ondan sonra o partiyle hiçbir ilişkisi kalmasın demek.
Birden
nasıl,
evet,
yani ne ölçüde
atma.
Mümkün değil mi? Yani mümkün de olabilen bir şey değil. Bir de hocam tersinden düşünelim. Mesela bir kişi tarafsızsa, tarafsız olduğunu varsayıyorsak, daha doğrusu siyasi partiye mensup değilse ya da geldiği noktada siyasi partiden ayrılmışsa, bu ayrılma hali ya da siyasi partiden gelmeme hali onu tarafsız kılmaya yetiyor mu?
Hayır. Nitekim biz bunun uygulamasını gördük. Yani bulunduğu makam itibariyle her ne kadar bir siyasi partiyle organik ilişkisi olmasa dahi yani güya partisiz bir cumhurbaşkanlığı ama bana göre birçok cumhurbaşkanından daha fazla partili gibi, hatta partizan gibi davrandığını gördük. Bu bizim siyasi tarihimizde var. Ayrıca tarihe baktığımız zaman Cumhuriyet tarihi de ilk cumhurbaşkanımız Atatürk, daha sonra İsmet İnönü'nün de partili olduğunu, parti üyesi olduğunu, hatta bir partinin genel başkanı olduklarını görmekteyiz. Yani kime ne zarar oldu? Yine Celal Bayar'ın her ne kadar bir zorunluluk olmamasına rağmen kendisinin seçmenlerine verdiği bir söz olarak genel başkanlıktan ayrıldı ama yine parti üyeliği devam etti. Dolayısıyla
60'a kadar bu böyle devam etti. Yani cumhurbaşkanları partiliydi. Hatta Atatürk ve İnönü partili olmanın ötesinde partinin genel başkanı
olarak. Ya dolayısıyla böyle bir süreç var iken birdenbire anayasaya yani bir hüküm koyuyorsunuz, partisiyle ilişiği kesilir. Belki bu yani yüzeysel olarak, yani siz bunu gerçekte ortadan kaldırmanız mümkün değil.
Hocam oradaki maksat zaten bence tarafsızlıktan ziyade 61 anayasasına karakterini veren asker sivil bürokrasinin tahakkümü vesayet sistemi olduğu için Cumhurbaşkanı partili herhangi biri olmadan bu vasfı rahatlıkla yürütebilsin diye böyle bir formül bulunmuş durumda. Nitekim hani ne zaman ki Cumhurbaşkanı oradan gelmiyor, siyasi partiden geliyor, bu bir kriz sebebi oldu.
Yani ben bunun gerçekçi olduğunu düşünmüyorum. Sizin de belirttiğiniz gibi bu 61 Anayasası'nın aslında Cumhurbaşkanlığını, 82'de bu daha net ortaya çıkıyor, bir vesayet makamı olarak kurgulamasından ortaya çıkıyor. Yani siyasiler her zaman tarafsızdır ama taraflıdır. Siyasi olmayanlar yok böyle bir şey. Yani bir siyasi partiye üye olmak o kişinin yapacağı bütün işlemlerin objektif olmayacağı anlamına gelmez. Bu belki bizim siyasi kültürümüzdeki siyasilere olan güvensizliğin de bir sonucu olarak yani ne bileyim bütün mevzuatta böyle bir kurgu benimsenmiş ama ben bunun gerçekçi olmadığını, ki hani bizde de öyle olsun diye söylemiyorum, fakat mesela Almanya'da bir hakim siyasi partiye üye olabiliyor. Yani ama burada önemli olan şu: mahkeme duruşma salonuna girdiği andan itibaren artık hakimin de kendi görüşlerinden sıyrılması gerekiyor. Yani bunu yapabiliyor isek bence partili olmada bir sıkıntı yok. Ama hiçbir partiye üye değildir. Yani
gerçek hayatta da üye değildir.
Ama bir partiliden daha fazla partizanca veya yandaşça davranabilir. Bunun örnekleri de dünyada da bizde de görülebilir.
Evet tabii, yani böyle örnekler gördük. Yani cumhurbaşkanları işte asker kökenli veya hukukçu kökenliydi ama belli siyasi görüşlere karşı husumet halindeydi.
Evet.
Belli siyasi partilere karşı husumet halindeydi ve bunu saklamıyorlardı da, yani bunu deklare ediyorlardı ve bu mesela sadece deklare edilmiş bir şey değil, yaptıkları işleme de konu oluyordu. İşte evet. Atamalarda mesela apaçık bir şekilde tarafsızlığını yitirmiş, insanların evlerinde kılık kıyafetlerine, nasıl yaşadıklarına kadar bakan, takip ettiren bir cumhurbaşkanımız da oldu. Bunu sonra kamuoyuna mal oldu bu hikayeler. Evet. Bu kişi mesela siyasi parti mensubu değildi.
Bürokrattı.
Bürokrattı ama tarafsızdı değildi. Bunu değildi. Gördük. Evet. Yani tarafsızlığı sadece siyasi partililikten dolayı ihlal edilmiyor. Herhangi bir görüş sahibi olduğunuz halde siyasi partiye girmemişseniz dahi kamu hizmetlerini verirken bunu tarafkir bir şekilde yerine getirdiğinizde o kamuoyunda görünüyor. Peki partili olmak o bakımdan denetlenmeye de daha açık bir tavrı ifade ediyor. Öyle ya, yani evet. Mesela birisi A partisinden dolayısıyla bunu yaptığı işlere ne ölçüde yansıtıyorsa kamuoyunda bir dahaki seçimde bu bir mevzu haline daha rahatlıkla gelebilir durumda.
Evet. Ayrıca hocam şu da var. Şimdi siz bir seçim kampanyası yürütüyorsunuz ve seçilmek istiyorsunuz. Cumhurbaşkanı adayısınız. Yani bu seçmen sizin niçin seçsin? Değil mi? Bir takım vaatlerde bulunmanız gerekiyor ve seçildiğiniz zaman da bu vaatleri yerine getirmeniz gerekiyor. Ki bu vaatleri işte çok da mesela işte diğer siyasi partilerin verdiği gibi vaatler değil. Sonuçta mesela diyebilir ki Cumhurbaşkanı daha yaşanabilir bir ülke, hukukun üstünlüğün, demokratik normal. Bunlar da sonuçta bir vaattir ve bunu gerçekleştirmek için de bir takım mekanizmalar kullanacaktır. Yani şöyle bir seçim yok. Hiç propaganda yapmadan, hiç vaatte bulunmadan işte içinizden birini seçeceğiz. Böyle bir seçim değil, Cumhurbaşkanı seçimi. Ya,
kurayla seçilmiyor netice itibariyle. Yani, bir seçim kampanyası dönemi var.
Seçim kampanyası dönemi
seçim
var.
Seçim beyannamesi açıklanıyor. Evet. Ve arkasında o kampanya hani bir yerde de yapılmıyor yani. Gidip bütün Türkiye'de dolaşacak.
Kesinlikle.
Bunu organize edecek, mobilize evet. edecek. Ve bir de şöyle bir şey de var hocam. Seçim kampanyasının finansmanını bağışlarla yapıyor. Bu finansman da aslında o siyasi partinin mobilizasyonu sayesinde oluyor. Bunu evet. itiraf etmek lazım değil
tabii,
mi?
Tabii tabii. Bu da aslında son seçimde şeffaf bir şekilde de sağlandı.
Tabii.
Kimin ne kadar bağış yaptığı ve toplam bağışın ne kadar olduğu. Bu Cumhurbaşkanlığı Seçim Kanunu'nun da aslında bir yeniliği. Ki bunun bence milletvekilli adaylığında ve belediye başkanlığı adaylığında da olması gerektiğini düşünüyorum ben.
Muhtemelen olacak hocam. Bunlar zaman alacak belki. Çünkü Cumhurbaşkanlığı örneği öbür seçimlerde de dönüştürücü bir etkiye sahip olacaktır. Evet. Bir de şimdi şöyle bir şey var. Hani bir siyasi parti üzerinden o kampanyayla seçildiği zaman o kişinin o partiyle ilişkisini kesmek aslında bir ölçüde siyasi denetimden de vazgeçmek anlamına geliyor.
Evet. Kesinlikle. Öyle değil mi hocam? Kesinlikle. Ya bir de şu var. Mesela Cumhurbaşkanlığı seçiminin Fransa'da da bizde de pardon Cumhurbaşkanlığı seçilenin ikinci kez seçilme imkanı sizin halka da partiye karşı da bir sorumluluğunuzu gerektiriyor. Yani halk oy verdi, sizi Cumhurbaşkanı seçti. Bu 5 yıllık dönemde neler gerçekleştirdiniz ki bu ikinci seçimde halk bunu bir şekilde yorumlayacak. Ya tekrar sizi seçecek ya da seçmeyecek.
Sadece halk değil mesela. Evet. Siyasi partinin de bunu yorumlaması lazım aynı, kendi aynı içerisinde şey. Değil
yani,
mi hocam?
Yani hem ona karşı hem halka karşı sonuçta bir sorumluluğu söz konusu olacak diye düşünüyorum. Evet.
Yani halk zaten bir dahaki seçim döneminde onu denetleyecek ama o partiyle ilişkisi olduğunda parti o seçim beyannamesindeki vaatler etrafında
bir denetim.
Denetim yapar, siyasi denetim, hatırlatmalar, bir takım tartışmalar söz konusu olabilir.
Evet.
Ve bir de mesela ben merak ediyorum yani önümüzdeki dönemde işte 5 yıl bittiğinde, 10 Ağustos 2014 bittiğinde mesela bunu nasıl yapacaklar? Yani o seçim vaatleri ne ölçüde yerine geldi diye bir ona bakmak lazım. Mesela o parti bakacak. Evet. Şimdi baktıktan sonra bir de Cumhurbaşkanı yeniden aday olacak. Aday olduğunda o kampanyayı yürütürken yine siyasi parti teşkilatlarına ihtiyaç olacak. Şimdi o zaman Cumhurbaşkanı mesela bir daha siyasi partiye girip seçilince bir daha mı çıkacak? Burada bir açmaz bir taraf var değil mi hocam? İşlemeyecek yani, bir taraf var yani burada.
Yani parti bağlantısı olmaksızın yani siz de belirttiniz kampanyanın, seçim sürecinin sonuçlandırılması, adaylık sürecinin sonuçlandırılması çok zor. Yani hani bunu Türkiye'den bağımsız olarak da düşünseniz işte bir siyasi parti geçmişi olmayan veya siyasi partiyle herhangi bir ilişkisi olmayan bir kişinin halk tarafından seçim yönteminin benimsendiği bir durumda yani nasıl seçileceğini de anlamak çok zor.
Biz bir süre sonra bu aslında demokrasiye uygun olmayan formüller, ilişki ağları geliştirmesine hı hı. yol açar ve Cumhurbaşkanı'yla bu seçmen arasındaki parti marifetiyle kurulan ilişkiyi sarsar. Mesela evet. bence 10 Ağustos 2014 seçimlerinde Sayın Ekmelettin İhsanoğlu'nun adaylığı böyle bir şeye yol açtı mesela. Yani evet. Bu iki partinin sonra diğer partilerin katılmadan belirlenmiş bir aday süreci tabanı motive etmedi.
Çünkü tanınabilirliği yoktu.
Evet. Yani tanımıyorlar. Yani bunun ölçüde benimseyecekler onu bilmiyorlar. Evet. Bu ama ancak siyasi parti ekseninde ve siyaset yapan eksenler arasında olabilir.
Evet.
Bundan eğer kaçınırsanız bu uzun vadede problemler getirmeye aday ve üstelik hani bunu bir siyaseten avantaj haline getiremediğiniz seçimlerde de karşımıza evet. çıktı. Değil mi?
Evet. Kesinlikle. Yani burada şunu anlamak gerekiyor. Aslında 2007 değişiklikleriyle zaten Cumhurbaşkanı güçlüydü. Yeni bir usul benimsendi. Halk tarafından Cumhurbaşkanı seçilmesi. Dolayısıyla bu aslında bizim hükümet sistemimizde ciddi bir değişiklik anlamına gelir. Yani Cumhurbaşkanı meclis tarafından seçiliyor ve yeni sistemde halk tarafından seçiliyor. Aslında parlamenter sistem de olsa, yarı başkanlık sistemi de olsa bu hükümet sistemi bakımından ciddi bir değişiklik. Ki 2014 yılında belirttiğiniz gibi bu fiilen gerçekleşti. Cumhurbaşkanı halk tarafından seçildi. Artık Cumhurbaşkanı'nın yani sembolik olduğunu söylemek, icraî yetkilerinin olmadığını söylemek gerçekçi değil. Dolayısıyla biz belki anayasada bu değişiklikleri yaptık, fiilen de bu gerçekleşti ama hala 1982 anayasasının ilk halindeki kurgulanan cumhurbaşkanlığı gibi düşünmemek lazım. Yani Türkiye'de bana göre cumhurbaşkanlığı hiç sembolik bir makam olmamıştır. 82 anayasası da zaten olmadığını belirtiyor. Bizim burada yapmamız gereken aslında cumhurbaşkanlığını yeni anlayışa göre yorumlamak gerekiyor. Yani belki bazı şeyler alışık olmadığımız şeyler olacak. İşte Cumhurbaşkanı'nın icraya daha fazla icraatçı olması vesaire. Ama bunlara da alışacağız diye düşünüyorum.
Şimdi bu tarafsızlık meselesi bazen hani akademik çalışmalarda da bilinen bir şey hocam. Hmm. Bir tür böyle hani bir pozitivist anlayış var. Buna göre işte biz içeri girerken nasıl üzerimizdeki kabanı, paltoyu çıkarıp askıya asarsak o şekilde siyasi fikirlerimizi ya da değerlerimizi o şekilde askıya asmalıyız.
Hı hı.
Bu bir pek gerçekçi değil. Yani bu içeri girerken neye baktığınız değil mi? Neyi söylediğiniz, neyi tercih ettiğiniz ama bütün bunları kompoze ederken, aktarırken yani bütün tarafları, kaynakları dikkate almak başka bir şey.
Evet.
Yani baştan itibaren tarafsızım iddiasıyla aslında belli bir görüşü dile getirmek başka bir şey.
Başka bir şey. Yani ben burada mesela işte hakimlerden ya da öğretim üyeli akademisyenlerden hani örnek verecek olursak elbette hakimin bir çevresi vardır, bir dünya görüşü vardır, bir dini görüşü vardır. Bundan siz insanları soyutlayamazsınız. Ama sizin de belirttiğiniz gibi şimdi hakim cübbe giyer. Hakim mahkeme salonuna girince bu cübbesini giyer ve verdiği mesaj da şudur. Ben kişisel görüşlerimden soyutlandım. Ben işte bu...
Cübbenin manası odur yani. Değil mi?
Cübbenin manası işte şey görüşlerimi en azından duruşma boyunca veya görevim boyunca bu şekilde işte düğmesiz olması vesaire bunların hepsinin bir anlamı var. Ama siz bütün hayatı boyunca işte görev yapmadığı zaman da hafta sonları örneğin şu maçlara gitmeyeceksin. Ya bu eşyanın tabiatına aykırı. Önemli olan kararında objektifliği, yansızlığı, tarafsızlığı gerçekleştirebiliyor mu? Adaleti sağlayabiliyor mu? Hukukun üstünlüğünü gerçekleştirebiliyor mu? Ya da bir akademisyenin, bir öğretim üyesinin elbette bir görüşü vardır, bir dünya görüşü vardır, bir siyasi görüşü vardır. Ama öğrenciler arasındaki muamelede, değerlendirmede tarafsız olmasıdır. Ben tarafsızlığı bu şekilde
not verirken
anlıyorum.
Bizim partiden veya
hayır değil mi? Kesinlikle he
yani
kesinlikle
bizim
bu budur.
Karşı partiden diye oyunu kısarsa ya da fazla verirse bu zaten tarafsızlığın ihlali
evet.
olur.
Yani mutlak tarafsızlık özellikle siyasi görüşler bakımından çok gerçekçi olmayacağını düşünüyorum.
Ben bir de şöyle bir şey de düşünüyorum hocam. Mesela hakimlik ve örneğini vermeniz iyi oldu. Yani tarafları bilmeden, taraf olmak ne demek onu bilmeden, hayatın içinde olmadan bir tarafsızlık inşa etmek mümkün değil ki.
Değil tabii ki.
Yani o mesela bizde hakimlere öyle bir şey çerçeve sunuluyor. O sanki hayattan kopacak.
Evet.
Gittiği yerlerde, ilçede falan kimseyle görüşmeyecek. Kimle görüşecek? Birkaç kişiyle, birkaç kişi de lojmanda ve bürokratlarda. Evet. Bu kendi içine kapanan, giderek aslında o zaman hani hayatın içindeki problemlerden de uzaklaşan, sosyolojiden uzaklaşan bir başka problemli aktör inşa ediyor.
Kesinlikle.
Ya yani bunun adına tarafsızlık deyince problemi çözmüş olmuyoruz yani.
Hayır. Kesinlikle hani söylerler çoğu zaman işte hukuk fakültelerinde işte esnafla konuşmayın. Niye? Çünkü bir gün karşınıza gelebilir. O gelsin. Yani bir çay içmekle sonuçta kararım değişecek değil veya
hocam konuşmadan, o esnafın ne yaptığını bilmeden, nasıl problemleri olduğunu bilmeden onun problemini, evet, suçunu veya suçsuzluğunu tayin etmek daha zor olmaz mı?
Kesinlikle. Dolayısıyla burada önemli olan konuşmamak değil. Konuşursunuz, önünüze geldiği zaman da yine kararınızı objektif olarak verirsiniz. Yani belirttiğiniz gibi bir soyutlamak, ne kadar soyutlayabilirsin, lojmana ne kadar hapsedebilirsin? Sonuçta bence o boyutunda ele alınması gerekir. Hakimin de savcının da toplumla iç içe olmasında hiçbir sakınca yok diye düşünüyorum.
Bir de onun varsayımın arkasında şu da var. Yani memurda, memurlar lekolinde, lojmanda görüştüğünüz kişiler suçlu olmayacak. Suçlu olmadığını
varsayıyorsunuz. Hiç suç işlemeyecekler.
Hiç suç işlemeyecekler. Ama halk dediğiniz kesim suç işleyebilir aktörler. Öyle yani değil ki.
Tırnak içinde potansiyel suçlu.
Evet, hakikat öyle değil yani, memurların içinden de halkın içinden de suçlu çıkabilir ve mesela ben bir şey okumuştum. Osmanlı döneminde çobanların şahitliğini saymıyorlar. Çünkü insan topluluğu içerisinde uzunca süre yaşamadığı için insan topluluğunda olup bitenlerin ne olduğunu anlamakta zorlanır diye. Bu aslında hani tanıklık sayılmayan hali biz mesela hani tarafsızlık adı altında bir hukuk kaidesi haline getiriyoruz. Bunlar gerçekten problemli. Bunların gerçekten konuşulması lazım. Bu tarafsızlık telakkisi bana kalırsa, hani bu mevzunu biraz uzattık ama önemli bir şey çünkü çok tartışılıyor. Bu tarafsızlık meselesi konuşuluyor ve hani yemine falan da konulmuş. Oradan da kaynaklanarak bir polemik yürüyor. Halbuki yani o tarafsızlığın ifade ettiğiniz gibi kamu hizmeti üretmek dışında bir şeyi yok. Çünkü bu kişinin yani aksi halde o yaşa kadar hiçbir siyasi mütalaada bulunmamış, hiçbir siyasi pozisyonda bulunmamış ve hiçbir siyasi faaliyette bulunmadan oraya seçilmiş olması lazım ki bu zaten gayrimümkün bir şey. Yani.
Değil,
olabilecek bir
kesinlikle.
Şey değil. Çünkü neticede Cumhurbaşkanlığı bir ölçüde evet tarafsız ama aynı zamanda siyasi bir makam. Ve o siyaseti bilmeden oraya gelen bir kişinin hani diyelim devletin kurumları arasında uyum gözetmesi, diyelim idarenin etkinliği, diyelim bir takım atamalarda ki kıstasları neye göre belirleyeceği hepsi tartışmalı hale gelir.
Haklısınız. Evet,
evet hocam, bu akşamlık bu kadar. Haftaya devam etmek üzere. Faruk Bilir ve bendeniz Murat Yılmaz. İyi akşamlar diliyoruz.
İyi akşamlar.
Dünden yarına Türkiye.